Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhabalar, Politik Akademi'nin 96. yayınıyla karşınızdayız. Bu yayınımızda aslında çok önemli bir konuyla ilgileneceğiz. Bugünkü konumuz Türkiye'de kadının siyasete katılımı ve kadının siyasi hayatta yaşadığı engeller ve bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırma var. İstanbul Politik Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırma. Araştırmanın başlığı Türkiye'de kadının siyasete katılımı, siyasi hayatta karşılaşılan engeller ve deneyimler. Bu araştırmanın ekibinin başındaki siyaset bilimci Doktor Bengi Ruken Cengiz'le birlikte bu araştırma üzerinden aslında bu konuyu biraz konuşmak istiyoruz. Bengi, merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Şimdi tabii araştırma yani çok önemli ve başlığı merak uyandırıyor. Eminim şu an izleyenler de aynı şekilde düşünüyordur. İstersen şöyle bir genel bir giriş yapalım. Araştırmadan kısaca bize bahsedersen hani hangi noktalara daha çok değinildi ve tabii ki metot neydi, nasıl bir araştırma? Bunun üzerinden sonra devam ederiz zaten.
Evet, tabii ki. Biz bu araştırma İstanbul bünyesinde kadının siyasete katılımına dair bir o alandaki araştırmalara bir giriş mahiyetinde düşündük aslında. Bu konuda politika üretmek için sahadan nasıl donelere ihtiyacımız olacak diye bir pilot araştırma kurgulamak istedik. Bu niyetle yola çıktık. Ve ilk etapta yapmak istediğim şey aslında siyasetin içinde görev almış, yani hali hazırda ilk aşamayı belki de atlamış kadınlarla görüşüp karşılaştıkları engeller ve bu engellerle mücadele etme yöntemlerini araştırmak istedik. Bu amaçla 30'un üzerinde kadın siyasetçiye ulaştık. Bunlardan 13'üyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirdik yaz aylarında. Ve bu derinlemesine görüşmeler vasıtasıyla biz aslında kadın siyasetçilerin deneyimlerini dinledik. Siyasi alanda karşılaştıkları zorluklar ve mücadele yöntemleriyle ilgili.
Kadın siyasetçiler derken bunlar kimdir? Yani kimdir derken tabii isimleri anlamında değil ama hangi partilerden, hangi konumdaki aşağı yukarı?
Evet, bizim hedefimiz mecliste grubu bulunan siyasi partilerden farklı kademelerde görev yapan, yerel ve ulus parlamenter siyasette görev yapan kadınlara ulaşmaktı. Fakat bu amaçla yola çıktık, fakat yalnızca muhalefet partilerinden kadın siyasetçilere ulaşabildik. Dolayısıyla şu an örneklememizde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden katılımcılar var. Yani mecliste bulunan partiler arasından seçmiş olduk. Bu katılımcılar da dediğim gibi yaş olarak, aldıkları görev olarak siyasetteki deneyimleri ve yerel ya da ulusal siyasette olmak açısından farklılıklar gösteriyor.
Hı hı. Peki o zaman istersen şöyle başlayalım. Şimdi bu engeller ve deneyimler deyince tabii bu biraz dikkat çekiyor. Tabii sonra bununla bir takım mücadele yöntemleri. Tabii ki görebildiğim kadarıyla bu raporda şimdilik politika önerisi kısmı yok. Aslında onu hazırlayan bir rapor, o süreci hazırlayan bir rapor. Ama yine de sonlara doğru biraz onu da konuşuruz bu konuda. Bir uzman olarak seni bulmuşken ama engellerden başlayalım eğer uygunsa. Ne gibi engeller var? Yani bunları böyle bir raporda zaten çok ayrıntılı anlatıyorsunuz. Biz de bu yayını sayfamıza koyduğumuz zaman raporun linkini de vereceğiz. İsteyenler oradan bakabilir. Böyle bir sınıflandırma, bir gruplandırma yaptığımız zaman kaç çeşit engel var? Nasıl engeller bunlar?
Tabii. Şimdi bu konuyla ilgili tabii ilk araştırma biz yapmış değiliz. Yani Türkiye'den ve dünyada çok büyük bir külliyat var bu konuyla ilgili. Bu külliyatın da ana olarak önerdiği 3 engel tipi var. Yapısal engeller, kurumsal engeller ve kültürel engeller şeklinde ayrılıyor. Biz de bu literatürdeki bu ayrımı izleyerek bir soru formu oluşturur ve deneyimleri bu üç engel tipi üzerinden değerlendirdik raporun içerisinde. Bunlar da kabaca nedir? Yapısal engeller daha çok kişilerin sosyoekonomik statüleriyle alakalı, özel bu sosyoekonomik statülerinin yarattığı olumlu veya olumsuz durumlarla ilgili, örneğin maddi durum, medeni durum şeklinde. Kurumsal engeller siyasi kurumları ve seçim sistemlerini işaret etmekte. Bunun dışında başka kurumsal yapılar da tabii buna eklenebilir. Kültürel engeller aslında çok geniş çaplı, içindeki öğelerin tek tek sınıflandırılmasının çok da kolay olmadığı bir kategori. Bizim araştırmada karşımıza çıkan kültürel engeller kabaca iki ana duruma işaret etti. Bir tanesi toplumsal cinsiyet rollerine dair beklentiler ve bunların etkisi. Diğeri de siyasetin kendisinin erilliği. Biz buna eril siyasi kültür dedik araştırmanın içerisinde. Dolayısıyla bize gösterdiği şey deneyimlerin, kadının aktardığı deneyimlerin bu engel tiplerinin ayrıştırılsa dahi kadınların karşısında çoğu zaman birbirinin içine geçmiş bir şekilde çıktığı oldu. Biz yine de raporda bulguları sunarken bu analitik ayrımı kullanmayı tercih ettik.
Peki biraz engellerden özellikle yapısal olanları, yani hem kültürel hem yapısal hem kurumsal olanlara baktığımız zaman biraz Türkiye özelinde örnekler üzerinden mesela birer tane, ikişer tane en çok dikkat çeken
Tabii.
örnekler araştırmadan çıkanlara
Tabii.
bakarak ne dersin onlarla ilgili?
Tabii. Şöyle aktarabilirim. Öncelikle yani yapısal engellerden bahsedecek olursak kadınlar buna siyaset yapma özgürlüğü diyor. Diyorlar ki siyaset yapma özgürlüğüne sahip olmak için bir kadının belli bir mesleğinde belli bir noktaya gelmesi, belli bir gelir seviyesinde olması, belli bir deneyimde olması gerekiyor. Eğer ekonomik bağımsızlığı yoksa siyaset yapamaz diyor. Hatta bir katılımcının çok güzel ifade ettiği şekliyle kadının arabasına benzin koyacak parası yoksa siyasi çalışma yapmasını bekleyemezsiniz diyor. Şimdi bu engel aslında erkekler için de geçerlidir. Siyasete atılmak isteyen. Ama kadınların zaten sosyoekonomik statü olarak erkeklerden geri planda kaldığını düşünürsek bu kadınları daha fazla etkileyen bir engel olarak ortaya çıkıyor. Benzer bir şekilde kadınlardan aday olduklarında sosyoekonomik statü olarak mükemmel özellikler göstermesini istiyorlar. Yine bunu başka bir katılımcı kadınların mükemmel aday olmak zorunda hissettiklerini, ben ortaokul mezunuyum, siyasete giremem ki diye düşündüklerini aktarıyor. Ama erkek adayların böyle bir endişesinin olmadığını söylüyor. Kurumsal engellere geldiğimizde katılımcıların altını en çok çizdiği ve bunu parti ayırmaksızın çizdiği şey şu oldu. Partilerin aday gösterme politikaları kadınlar için dezavantaj yaratan en büyük ve en ortada olan engel. Ya bunda ne demek istiyorum? Partilerin adaylaşma süreçleri, hangi kadınları aday olarak göstereceği ve aday listelerinde hangi sıraya yerleştirecekleri bu kararın kendisinin partinin içindeki erkek yönetici ekiplerinin veriyor olması söz konusu. Biz bunu güçlü lider yapılanmaları dedik. Türkiye'deki siyasi partilerdeki bu güçlü lider yapılanmaları, yönetim kadrosunun erkek oluşu, kadınların aslında daha baştan bu alana adım atmalarının önünde büyük bir kurumsal engel olduğunu gösteriyor. Bir katılımcı şöyle söylüyor. İsterseniz çok zengin olun, fark etmez. Eğer partinin içerisinde sizi koruyup kollayacak tırnak içinde bir abiniz yoksa partide kariyer yapmanız veya siyasette kendinize alan açmanız neredeyse imkansızdır diyor. Biz buna kapı bekçileri dedik. Literatürde de bu şekilde kullanılır. Gatekeeper diye kullanılır. Kısacası şunu gösterdi bize kurumsal engellere baktığımızda Türkiye'deki en somut kurumsal engel aslında bu erkek kapı bekçileri ve onların kadınların siyasi kariyer yapmalarının önünde yarattığı engel. Son olarak kültürel engellere baktığımızda da burada en temel problem aslında siyasetin kendisi erkek işi olarak görülüyor. Bu hem seçmen nezdinde hem de kurumlar, teşkilatlar nezdinde de bu şekilde görülüyor. Ve bu sebeple bazı kadınlar, siyasetin içinde bu kadınlar bizim görüştüğümüz, bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu engelle zaten karşılaşmış kadınlar Şunu söylüyorlar, senin ne işin var? İşte sen kadınsın veya yapamazsın şeklinde hem seçmenden hem teşkilattan sürekli böyle bir tavırla karşılaştıklarını söylüyorlar. Dahası bu tavır yerel siyasette çok daha farklı şekilde tezahür ediyor. O da şu, bunu yerel siyasette görev yapan katılımcımız şöyle aktarıyor. Kadınları yönetemeyeceği düşünülüyor yerel siyasette. Bunun sebebi de kadınların rahat yaratamayacağı beklentisi. Bu ne demek? Katılımcımız diyor ki kadınlarla akçeli işler yürütemezsiniz. Kadınlar buna asla tenezzül etmez. O yüzden tenezzül etmeyecekleri için de genellikle seçmen ve teşkilattakiler erkek yöneticilerin peşinde, erkek siyasetçilerin peşine daha çok koşar. Onlarla daha çok network'e girmeye çalışır. Kadınlar ise bu anlamda geri planda kalır veya hiç aday bile gösterilmezler. Kısacası bunların hepsi bir araya geldiğinde bize şunu gösteriyor. Kültürel engellerden olan eril siyasi kültür kurumları şekillendiriyor. Yapısal engeller zaten kadınların önünde baştan bir engel olarak ortaya çıkıyor. Ve işte geçmiş bir şekilde birçok katılımcı bize bu engelleri farklı örneklerle anlatmış oldular.
Burada dikkat çeken noktalardan biri de bu engellere karşı, yani bu engeller birer örüntü şeklinde ortaya çıktığı zaman ister istemez konu şeye de geliyor. Yani bu engellerle hali hazırda siyasette aktif olan kadınlar ne gibi mücadele yöntemleri üretiyorlar? Tabii bununla ilgili belki örgütlü mücadeleler de örneksel olarak Türkiye dışında işte Batı'da vesaire var. Türkiye'de de belki bunun örnekleri vardır. Var mıdır? Onu da sormuş olayım. Bir de tabii kişisel, bireysel bu araştırmada ortaya çıkan böyle bir örüntü oldu mu? Yani nasıl mücadele ediyorlar bununla?
Evet. Ya şöyle başlayayım cevabıma. Öncelikle bu kültürel engellerin içinde az önce bahsettiğini atladım bir nokta var. Bu mücadele yöntemleriyle bağlantılı olduğu için aktarmak istiyorum. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerine dair beklentilerin kadınların üzerine şöyle bir dezavantaj oluyor. Kadınlar da ilk olarak yapmaları, tamamlamaları gereken iş evdeki işler oluyor. İşte bu aile bakımı, ev içi emek, çocuk bakımı, bir sürü şey olabilir. O evin hanenin içindeki işler. Ve bir sürü kadın için bu aslında siyasete girmek için sorumluluklarını sürekli dengeleme, bu dengeyi de sürekli bu hassas dengeyi sürekli koruma mecburiyeti yaratıyor. Ve bu büyük bir maliyet aslında. Bir sürü kadın için siyasi çalışma yapmak çok zor ve belki bazen kaçınılması gereken bir şeye dönüşüyor. Şimdi mücadele kısmına geldiğimizde biz kadınlar bütün engellerle nasıl mücadele ediyorsunuz diye sorduğumuzda mesela bu konunun altını çok çizdiler. Dediler ki siyaset çok zor çünkü bizim başta sorumluluklarımız da var ama çok organize, çok disiplinli çalıştığımız zaman çalıştığımız için biz bu engelleri aşabiliyoruz dediler. Bunun yanı sıra ısrarcı olmayı, pes etmemeyi de çok altı çizilen yöntemler olarak ortaya çıktı. Bireysel yöntemler. Örneğin bir katılımcımız şunu aktardı. Ben bir kenara çekilip bekleseydim hiçbiri olmazdı zaten bunların. Ben ısrar ettim istediğim politikaları uygulamak için. Veya bir başkası şöyle aktarıyor. Ben çok savaşçı bir kadınımdır zaten. Kenarda kalmaktan hoşlanmam. Bu kişisel karakter özellikleriyle, şimdi kimi zaman ısrarcı olmak, kimi zaman pes etmemek, kimi zaman savaşçı olmak şeklinde tanımlanıyor. Görüyoruz ki kadınlar aslında bu erkek işi olarak görülen, erkek alan olarak görülen siyasetin içinde varlık göstermek için sürekli bir mücadele halindeler ve bu mücadele kısmen pes etmemekle alakalı. Ancak bir mücadele stratejisi olarak şu da aktarıldı. Kadın dayanışması kurulması. Özellikle de parti içinde beraber çalışan, çalışma arkadaşı olan kadınların kimi zaman toplantılarda birbirlerine söz vererek, kimi zaman birbirlerine çalışma alanlarında alan açarak veya küçük jestlerle, kimi zamansa çok daha büyük bir şekilde sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak veya sivil toplum örgütlerinin desteğini partinin içine taşıyabilme gücünü göstererek kimi zaman da kurumsallaştırarak bu dayanışmayı kadınlar aslında bu engelleri bulundukları kurumların ve siyaset düzeninin içinde de aşmaya çalışıyorlar. Fakat fark ettiğim şu oldu, bir örüntü olarak. Tabii örneklemin büyüklüğüyle bunu belki örüntü demek çok doğru olmayabilir ama gelecek araştırmalara bence ilham vermesi açısından önemli. Bu kadın dayanışmasının kurumsallaşması nasıl mümkün olur ve bu kurumsallaşma nasıl etki eder, nasıl iyileştirebilir kadınların siyasete katılımını sorusu önemli bir soru olarak ortaya çıktı bizim için. Gördüğümüz şu ki kurumsallaşamadığı zaman, yani belli bir dayanışma pratikleri sürdürülebilir hale gelmediği zaman çok da faydalı olmayabiliyor bazen metotlardan gördüğümüz kadarıyla.
Şimdi burada şöyle bir şey merak ediyorum. Şimdi tabii yani siyaset içinde kadınların var olması için, yani siyaset zaten zor bir alan. Erkekler için de zor. Kadınlar için bir de ekstra zorluklar var. Yani o zorlukları aşınca bir de zaten herkes kendi natürel zorluklarıyla bu sefer uğraşmak zorunda kalıyor. Bunun kadın üzerinde bir etkisi var mı acaba? Yani mesela yine raporda ve toplantının şey pardon raporun lansmanının yapıldığı toplantıda ki Medyascope'tan da bir arkadaşımız izledi onu haberleştirmek için. Şöyle bir ifade geçmişti. Kadınların erkekleşmesi ya da bu siyaset içindeki işte ortalama tipe dönüşmesi mi diye o da öyle de denebilir belki. Böyle bir şey yani doğru mu veya böyle bahsetmek doğru mu bu böyle bir fenomen varsa bundan?
Ya orada sanıyorum kastedilen kadın temsilci sayısını arttırmak bizim için gerçekten nihai bir çözüm müdür sorusuydu. Çünkü biz şimdi araştırdığımız alanda uygulanan politikalara da baktık. Ve uygulanan politika, en sık uygulanan politika cinsiyet kotası aslında. Çünkü bütün bu engelleri bir tartıştıktan sonra şunu da demiş oluyoruz. Ya bakın, bir sürü engel var, kadınların siyasete katılımını arttırmak gerek. Burada ilk akla gelen bu kota uygulaması oluyor. Şimdi kota uygulaması niceliksel, yani sayısal temsili arttırıyor ve bu anlamda iyi, evet. Ama bir taraftan da belki o toplantıda da aktarılan şuydu. Kadın sorunlarını, karşılaşılan bu girift çok katmanlı engelleri siyasetin gündemine taşıyamadıktan sonra, bunu gündemleştirip dayanışmayı kurumsallaştıramadıktan sonra sayısal olarak artan temsilin gerçekten çok faydası var mı? Bu belki de orada tartışılmak, altı çizilmek isteniyor, erkekleşme denilerek. Katılımcılardan bir tanesi şöyle bir tanım yapmıştı. Kendi vitrinlik adaylar konuluyor. Ve bu vitrinlik adaylar aslında siyasi partilerin işini çok kolaylaştıran adaylar. Yani bakıldığında yüzdelik olarak kadın temsilcilerin arttırmış oluyorlar bu adaylarla. Ama o partinin aslında bu konuyla ilgili geliştirdiği hiçbir politika gerçekten sorunları çözmeye yönelik olmuyor. Bir arada bir uçurum oluşuyor kısacası. Bizim birebir araştırdığımız bir konu olmamakla beraber bunun bir beklenti olduğunu söyleyebilirim. Yani kadınlar nitelikli temsil istiyorlar, sayının artmasının yanı sıra.
Evet, peki bunun sağlanabilmesi için kurumsal olarak işte biraz önce kotadan bahsettin. Başka şeyler var mıdır? Bir de kota meselesini de konuşalım. Yani Türkiye'de kota çok yabancı bir konu değil aslında bazı partilerde.
Tabii.
Bazı organlar için ya da milletvekili listeleri için kadın kotası var. Ama işte tam uygulanmıyor vesaire. Oradaki problemleri istersen biraz konuşalım. Bir de Türkiye dışı yine bu araştırmanın doğrudan konusu olmamakla birlikte Türkiye dışında herhalde sadece Türkiye'nin sorunu değil bu mesele. Ne gibi kurumsal önlemler var? Türkiye'nin örnek alabileceği şeyler var mı? Hani onu da bir sormuş olayım.
Evet. En sondan başlayayım. Bu konu gerçekten de sadece Türkiye'nin problemi değil. Toplantıda danışman hocamız Ağustos'un çok altını çizdiği güzel bir veri vardı. Dünyada bütün koltukların %75'inde hala erkekler oturuyor. Bu Türkiye bütün temsil, yani siyasetin dışındaki temsilde de geçerli. Türkiye'de de zaten durum vahim kadın temsili açısından. O yüzden siyasette kadın katılımını arttırmak için cinsiyet kotaları dışında uygulanan politikalar da var. Biz bunları araştırdığımızda aday listelerinde kota uygulanmasının ve aday listelerinde kadınların farklı yerlere, seçilebilir yerlere yerleştirilmesinin bir politika haline getirildiğini görüyoruz. Belçika ve İspanya'da bunun örnekleri var. Nijerya'da örneğin bir parti kadın adaylardan ücret almama politikasını başlatmış. Sanıyorum bunu Türkiye'de uygulayan, yanılmıyorsam CHP'de adaylardan ücret almadı. Diğer partilerden de uygulayan olabilir. Başka Costa Rica'da bir parti cinsiyet eşitliği savcılığı kurup partinin politikalarını da aslında kendi içinde denetleyecek kurumsal mekanizmaları kurmuş. Avusturya'da da kongrelerde %40 oranında temsil edilme zorunluluğu var. Başka birkaç örnek daha var şu anda hızlıca aklıma gelmeyen ama yapılmaya çalışılan şey şu aslında. Kotayı parti tüzüğünü eşleyebiliriz, yazabiliriz ama uygulanmasını kontrol etmeden veya tam olarak uygulanmasını sağlamadan aslında ulaşmak istediğimiz amaca ulaşmıyor. Bunun yanı sıra daha kotaya gelmeden bahsettiğim bu yapısal ve kültürel engellerle ve kurumsal engellerle çok ilgili olarak kadınların o noktaya gelmeden de zaten teşvik edilmeye ihtiyacı var. Şimdi bu da sorunun senin ikinci kısmına getiriyor beni. Görüşmelerde biz katılımcılara önerilerini de sorduk. Nelerin değişmesini öneriyorsunuz diye. Gelen cevapların çoğu şu yönde oldu. Aday listelerinin erkek yöneticiler, erkek kapı bekçileri tarafından hazırlanmaması gerekiyor. Daha katılımcı, daha çoğulcu, daha kapsayıcı şekilde hazırlanmalı ve bu şekilde kadınların teşviği sağlanmalı. Bunun yanı sıra siyasetin kendisinin daha şeffaf bir şekilde üretilmesinin kadınlar için daha cesaretlendirici olduğunu, olacağını önerdi bazı katılımcılar. Ve son olarak hem parti içi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri hem de siyasete katılmak isteyen kadınlara daha cesaret verecek, siyasette atacakları adımlara dair onlara deneyim kazandıracak eğitimlerin kurgulanması da önerildi. Elbette bu öneriler çok daha fazla geliştirilebilir. Raporun lansman toplantısına gelen öneriler de örneğin hazine desteklerinin insentifle eleştirilmesi, kadın aday gösteren partileri gibi öneriler geldi. Biz gelecek dönem bu araştırmadan ve diğer araştırmalardan ilhamlı bir politika raporu hazırlayıp bunu aslında somut bir şekilde listelendirmeyi de hedefliyoruz.
Evet, burada tabii dikkat çeken şöyle bir şey var. Bu tabii bütün sorunlar için geçerli siyaset biliminde. Yani kurumsal, ki ben de mesela biraz kurumsalcı bir bakış açım vardır. Yani kurumların dönüştürücü etkisine inanırım ama işin kültürel yanı da dönüşmedikçe sadece kurumsal yapıyla bir yere kadar gidebilir. Bu da bir gerçek. Ama bilmiyorum katılır mısın? Sonuçta Türkiye kadının siyasete katılımı konusunda hem niceliksel hem de niteliksel. Niceliksel olarak kötüyüz. Bence halen çok kötüyüz. Biraz önce verdiğin rakam, yani dünyada %75, bütün koltukların %75'inde erkekler oturuyor. Türkiye belki, yani organ organ bakarsak ortalamanın altında. Yani bu çok kötü bir şey, dünya ortalamasının altında olması. O kadar ülke var yani antidemokratik ve kadınların daha az temsil edileceğini düşünebildiğimiz. Neyse ama... Ama 20 yıl önceye göre bakarsak, nicelik olarak çok iyi değilsek de nitelik olarak kadınların siyasete katılımı aynı değil. Yani bir gelişme var. Buradaki kurumsal kültürel arasındaki şeyi, dinamiği nasıl görüyorsun? Yani merak ediyorum. Şu an aklıma geldi bu soru. Yani kültürel, çünkü şimdi dikkat edersen öneriler hep kurumsal. Ve hepsi pozitif ayrımcılığa yönelik. Bu çok iyi bir şey. Yani pozitif ayrımcılığın faydasını tartışacak değiliz. Ama bu ne zaman doğal bir mesele olacak? Yani bunun zamanını veremeyiz ama oraya doğru gitmesi için ne yapılması lazım? Bilmiyorum, ne dersin?
Yani şöyle bir durum var tabii şimdi kültürel engeller aslında bir yandan çok dinamik. Ama bir yandan da aşılması zaman alan engeller ve bence bunun değişmesini beklemek çok büyük bir lüks. O kadar vaktimiz yok.
Doğru.
Yapılabilecek çok daha fazla şey var. Bizim katılımcıların da belirttiği rapor lansmanında da belirtilen ve bu alanda çalışan birçok sivil toplum kuruluşunun ve akademisyenin de altını çizdiği kurumsal değişiklikler var. Ben açıkçası katılımcıların özellikle kurumsal değişiklik önerisi yapmalarına hiç şaşırmadım. Çünkü aslında onlar da bu değişimin bir an önce gelmesini istiyorlar. Halihazırda bu değişimi yaratabilecek unsurlar, yapılabilecek politikalar var. Şimdi kadın erkek eşitliğini veya genel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin görece daha iyi olduğu toplumlarda dahi kadınların siyasette katılımı hala tam eşit değil
Doğru.
veya nitelikli temsil tam olarak sağlanabilmiş değil. Dolayısıyla o kültürel dönüşüm bir sihirli değnek de değil. Çok elle tutulur, daha bugünden atılıp yarın sonuç verecek politikaların varlığını artık biliyoruz. Kadınlar bu konuda zaten çok fazla talepte, politika önerisinde bulunuyorlar. İşte toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme gibi, kadın dostu belediyeler, kadın dostluk belediye politikaları gibi, kreş zorunluluğu, kreş talebi gibi çok temel ve somut talepler var. Bunların zaten uygulanması bile bu zemini eşitlemeye başlayacak ve şu aşamada bence yapılması gereken bu. Yani kurumların kültürü dönüştürmesi daha bana olası geliyor. Kültürün değişmesini çünkü beklemeye vaktimiz yok daha fazla.
Evet. Bir de herhalde katılımcıların kurumsal destek istemesi çok normal. Çünkü onlar zaten belli bir mücadele yürütüyorlar. Ve o mücadele, yani bu kadar zor bir mücadele yürütürken bunun kazanım haline dönüşmesini istiyorlar. Ve o kazanımların onlara destek olmasını ve daha çok insanın bu şekilde katılmasını istiyorlar. Bu çok normal ve inşallah yani gerçekleşsin diyebiliriz. Son bir soru sormak istiyorum. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi çok farklı partiler var bu görüştüğünüz kişilerin üye oldukları partilere bakınca. Şimdi Türkiye'de de siyasetin şöyle bir son dönem tarihine bile baktığımız zaman kadının kendi siyasette yeri hak ettiği ya da olması gerektiği eşitlik, adalet perspektifinden az olsa da kadının bir şekilde siyasetin konusu olduğunu görüyoruz. İşte bedeni üzerinden, giyimi üzerinden vesaire. Bu kadar değişik gruptan kadınla işte başörtülü başörtüsüz ne bileyim farklı ideolojilerden farklı yaklaşımlardan vesaire kadınla görüştüğünüz için onları yatay kesen konular hakkında konuştuğunuz ortaya çıkıyor ama acaba yani bu ne kadar gerçek onu merak ediyorum. Yani çok farklı profilde siyaseten ya da ideolojik olarak kadınların siyasette yaşadığı sorunlar böyle birbirine çok benziyor mu hakikaten? Bu çok birleştirici bir konu mu kadın olmak? Onu merak ettim.
Aslında birçok açıdan çok birleştirici bir konu. Biz bu raporun araştırmasına tasarlarken benzerlikler ve farklılıkların üzerinde durmayı hedeflemiştik. Ama görüşmeler çoğunlukla benzerliklere işaret etti. Çünkü bu zaten literatürde de bu üçlü ayrım biraz da bu yüzden yapılıyor. Yani kadınların karşılaştığı engel tipleri dünyanın her yerinde farklı bağlamlarda aynı olabiliyor. Fakat belki şunu söylemek mümkün. Yani ben, bu alanda belki karşılaştırmalı çalışmalar yapmak önemli olabilir. Kadınların yerel siyaset ve ulusal siyasette karşılaştıkları engellerin içerikleri değişik olabiliyor. Bu anlamda belki farklılıkların daha çok araştırılması gerekir. Bizim karşılaştığımız bir iki anekdot oldu yerel siyasetin etkisine ilişkin. Bir diğer mesele de şu, bu bizim bu lansman toplantısında alt çizilen bir konu oldu. Dünyada genç ve çocuksuz kadın siyasetçiler yükselişte özellikle Avrupa'da veya işte Kuzey Amerika'da. Ama bizde Türkiye'de genellikle siyasete atılabilmek için bir kadının çocuklarını baş baş büyütmüş olması, emekli olmuş olması, belli bir yaşa gelmiş olması, belli bir gelir seviyesine gelmiş olması gerekiyor. Ve genç kadınlar çok daha zor kendilerini yer buluyorlar. Özellikle de bekarlarsa siyasette, kurumsal siyasette kendilerini çok zor yer buluyorlar. Bu Türkiye'ye özgü bir farklılık olarak düşünülebilir belki, buradan yaklaşılabilir. Ama bizim araştırma özelinde söyleyecek olursam benzerlikler daha çok vurgulanmış durumda.
Bengi çok çok teşekkürler. Kapsamlı bir şekilde bu çalışmayı ele almış olduk. Siz belli ki bu konu üzerine çalışmaya devam edeceksiniz. Biz de siz konuda çalıştıkça bir şey ürettikçe sizlerle bunu bu kamusal ortamda tartışmak isteriz. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
Evet sevgili Medyascope izleyicileri, Politika Akademi'nin yeni bir bölümünde Doktor Bengi Ruken Cengiz'le İstanbul'un yaptığı kadının siyasete katılımı, siyasi hayatta karşılaşılan engeller ve deneyimler adlı araştırmayı konuştuk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi pazarlar.
Cumartesi ve pazar sizi kahveye bekliyoruz. Hafta sonu yazıları başlıyor. Alpan Çelek, Ayşe Çavdar, Aydın Selcan, Edgar Şar, Kemal Can, Rolf Giresun, Yuşen Çakır, Seren Selvin Korkmaz, Sevilay Çerenk ve Ülkü Doğanay artık sadece videolarıyla değil kalemleriyle de karşınızda. Hafta sonu yazıları 27 Kasım'dan itibaren her cumartesi ve pazar medyascope.tv'de.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.